Ayrım 34.
Her aşk denemesi birkaç saat kendinden uzaklaşmak. Her kadın birkaç günlük başkası. Böyle olduğundan dolayı gözlerinde sahici kadın sahici olmayan bir görüntü, yani Jean Harlow'un görüntüsü olarak beliriyor. Kollarının arasındakiler yatağını paylaştıkları onu adeta yeryüzü kirlerinden temizliyor. Gerçek aşka hazırlıyorlar. Bu hazırlıktan sonra Jean Harlow. Tuhaf. Güner'in varlığını silemiyor ama bir türlü onu da herhangi bir fahişe gibi kullanıp arka sıra içinde bir vampir gibi kanını emdirerek beslediği Jean Harlow hayalini yükselemiyor. Acaba Güner'in kişiliğinden mi yoksa Jean Harlow'a benzemesinden mi? Burası pek anlaşılamıyor. Yalnız Güner orada ve yanı başında. Parfümü, sırtını çizen tırnakları, yapışkan fahişe ağzı ve bütün bunları saran, kuşatan ve manalandıran kadın hüviyetiydi. Freddie Mills gözlerini yumunca bir film kolaylığıyla bulduğu Jean Harlow görüntüsünü onun bir soluyuşu, bir sokuluşu, bir dokunuşu sonunda aynı film kolaylığıyla kaybediyor. Bir yerden sonra hangisi Jean Harlow, hangisi Güner belli değil artık. Maddi benzerlik değişe bozula onun zihnine kadar sızan manevi ve hayali bir benzerliği getiriyor. Güner'in kaşları alnında bir yerlerde kalem çizgileri olarak incecik beliriyor. Saçları hileli bir platin aydınlığını ışıklı ve radyoaktif toz zerreleri gibi omuzlarına ve yeryüzüne dağıtıyor. Gözlerindeki o hem gizli hem ortalarda dolaşan şehevi buhuanma, ağzının titrek kırmızılığı, Freddie Mills hayatında ilk defa gerçek bir kadının içinde böyle yer ettiğini, yer etmek ne demek, uykularına ve gençliğine hükmeden hayal kadının düpedüz sarstığını, bir miktar korku, bir miktar saygıyla tespit ediyor. Kulağını kadının çıplak memesi üzerine koyup bir yanardağ dinlermişçesine iç titreşimlerini dinleyerek, batağında yüzbaşı Fuzzy Horn'a kendisine ve profilini marihuana dumanlarına veren Sue'ya soruyor. Yoksa tutuluyor muyum? Güner öteki elleriyle ve çaktırmadan tekrar ve belki 100. defa Freddie Mills'in ceplerini arıyor. Dış ceplerini, iç ceplerini, mendil cebini. Kılçığın istediği ikinci telgrafı bulacak. Mills'in Paris'e çektiği cevap telgrafını. Adama harıl harıl dudaklarını yediriyor, biraz sağ memesini yediriyor, kuyruk sokumunda rezil bir ter yumuşaklığı, üşümeye benzer ürpermeler duya duya portföyün lira gözlerinden onluk ve yüzlük dolarlar, 2 adet Yunan krallığı posta pulu, irili ufaklı tüccar kartvizitleri bulup çıkarıyor. Bu işe yaramaz, bu da yaramaz. Şuradan 2 tane yüzlük alıversen farkına varır mı? Ay, nefesini boynumda duydun mu, fena oluyorum, fena oluyorum, fena oluyorum. Kiss me Johnny, kiss me, I am crazy about you. Bir eli parmak uçlarıyla Freddie Mills'in kısacık kesilmiş sarı saçlarının batıcı sertliğini yaşaya dursun. Öteki elleri mendil cebinden 2 yaprak cigarası çalıyor. Pantolonun arka cebinden dün Freddie Mills'in otel adresine Ankara'dan gelmiş davet mektubunu şimşek hızıyla temize çekiyor. Asıl mühim olan bu mektup. Freddie Mills'e Amerikan ticaret ateşiliğinden gelmiş. Ankara'ya hükümetçe kurulması düşünülen bir traktör fabrikası konusunda müzakereler yapmaya çağırıyor. Kılçık Nazım açsın kesenin ağzını. Böyle bir mektubu 3'e 5'e verene enayi derler. Demek adamın yarın Ankara'ya gitmesi bundan. Ay, çek şu dudaklarını boynumdan Freddie, bağırırım yoksa. Yes, yes, I love you very much, but very much, very. Kiss me again, kiss me. Haydi bakalım, şimdi ne tarafa dönse Freddie'nin dudakları, sırnaşık dudakları. Köpek solumalarıyla uzadıkça uzayan, ona ait olmaktan çıkıp doğrudan doğruya Güner'in çıtır çıtır çıtırdayan fahişe şehvetine ait bir takım uyarıcı salyangozlar haline gelen dudakları. Güner burada bir çizgiden çıkıyor ya da bir çizgiyi bozuyor. O andan itibaren Freddie Mills'in gözünde uğurda cinayetler işlenebilecek film kadını kişiliğine yerleşiyor. Eski bir film kadını ama, 1930'lardan kalmış. Gece yarılarından sonra boş sinema salonlarının beyaz perdelerinde esrarlı bir hayalet gibi zaman zaman görünüp kaybolan. Halbuki onun içinin perdesinden hiç mi hiç silinmeyen. Freddie Mills'in bugün akşam uçağıyla gitmesi daha doğru olacaktı. Gitmedi. Sadece bu geceyi yaşayabilmek arzusuyla Ankara yolculuğunu yarın sabaha bıraktı. Oysa Asım Tagaya ve Muziç kızına çabucak bir yalan uydurmuş, birkaç gün için NATO'da görevli bir asker arkadaşını görmeye İzmir'e gideceğini söyleyip inandırmıştı. Türkiye'de bir Lehman traktör fabrikası kurmak projesi resmi bir katılma söz konusu olursa gerçekleşmesi zor bir tasarı olmaktan çıkıyor. Freddie Mills'e ihtiyar J.I. Allen büsbütün gözüne girebilmek imkan ve fırsatlarını hazırlıyordu. Bu yüzden ilkin hemen yola çıkmaya karar vermişti. Fakat otelden uçakta yer ayırtmak maksadı telefon ederken biraz akşam uçağında yer bulunmasının şüpheli oluşu, daha fazla da Güner'in dudaklarının dağıttığı kırmızı ve kıvılcımlı mıknatıs akımı, ansızın avuçlarının terlemesine ve hareketini yarın sabaha geciktirmesine sebep olmuştu. Şimdi büyük terlemeler, kas gerilmeleri ve dudak temasları halinde bir taraftan bu gecikmenin tadını çıkarıyor, bir taraftan da ulaşılamaz, gerçekleşemez sandığı bir hayalin şu kadar yıllık tiryakiliyle aynı anda ve aynı kadında kesişmesini yaşıyordu. Sue'nun kanlı profili marihuana dumanlarıyla Baudelaire'in ve Verlaine'in şiirleri arasında erimişti. Artık yoktu. Macao'daki melez şarkıcı Peggy Alaoma, deniz piyadelerinin öfkesi altında ezilmişti. Artık yoktu. 41. Avenue'de Jennifer'ı ise çoktan tımarhaneye kaldırmışlardı. Hatta belki Jean Harlow yoktu artık. Yalnız ona benzeyen kaygan vücutlu bir İstanbullu orospu, Freddie Mills'in her tarafını süratle işgal ediyor, her işgal ettiği noktaya derhal saçları radyoaktif toz zerreleri olarak dağılan, yok kaşlı ve lacivert kirpikli minyatür bir Güner'i nöbetçi diye dikiyordu. Oysa Güner başka bir ayak sesine takılmıştı, merdiven karanlığını ağır ağır doğrayan, yarıdan az yabancı, yarıdan çok fazla tanıdık bir ayak sesine. Tırnak uçlarıyla Freddie Mills'in göğüs çıkırını bulup kazıyor, kırmızılığı akmış önemli dudaklarını bir gizli duaya uzatıp içi sıra, hayır diyor, sakın ha, sonra ne yaparım? Güner'in duası kabul olunmuyor, ayak sesleri belirli bir şekilde kapısı önünde duruyorlar. Ağzını adamın dişleri arasında toptan kaybettiği bir anda sarışın erkek terine dalga dalga açılan orospu iştahına bitişik olarak kapının zilini duyar gibi oluyor. Bir yarı gece zili bu. İnatçı, küstah, insanın aklına beklenmedik olayları, cinayetleri getiren. Freddie'nin dudaklarından yataktan sıyrılıyor. Naylon bir sabahlı ve birkaç bin soru işareti halinde kapıya gidiyor. Kim olabilir? Postacı mı? Belki bir telgraf, acele, ama kimden? Postacı değilse tanıdıklarından evi bilen birisi. İster misin dürnev ya da kılçık Nazım olsun? Birden bastırmış kalleş bir üşümeyle titreye titreye. Sakın ha diye tekrarlıyor. Sonra ne yaparım? Kapının gözünden baktı, asıl o zaman şaşırdı. Dışarıda genç veliaht profilinin ne yapacağı bilinmeyen dikine bir akın, gözlerini kapıya saplamış, hem tekrar zile uzanıyor hem kapı açılmadıkça saniyeden saniyeye çoğalıyordu. Akın, şeytanın aklına gelmez. Milyoner Seyit Sabri'nin şımarık oğlu, gecenin böyle az kullanılan bir saatinde. Kapı açılır açılmaz akın onu çiğneyip geçen parlak bir sesle, evden kaçtım dedi, usandım artık. Gözleri siyah salyalar gibi kadının çıplak göğüslerine aklar. Param da var, istediğimiz gibi yaşarız ha. Güner eşikte durmuştu, kapıyı ardına kadar açmıyordu. Sen dedi delirmişsin gecenin yarısında. Ben delirdim, adam akıllı canım sıkılıyor. Sonra en çocuk gözleriyle sordu, girmeyecek miyim? Hayır. Hayır mı? Hoppala, konuşmuştuk ama. Merdivenin ışığı söndü, karanlık ansızın akını boğdu. Kapının aralığında sadece Güner'in platin beyazı aydınlığı, bir de içeriden İngilizce bir erkek sesi. What is this, Jean? Güner bir dakika dedi, geliyorum. Postacı. Döndü, karanlıkta akını aradı. Anladın mı neden olmazmış? Akın, anladım dedi. Tekrar ışığı yaktı. Haydi bakalım, şimdi veliaht profili ikide bir yüzünden kayıyordu. Gözleri kirlenmişti ansızın. Yanlış yerinden vurulmuş, bu yüzden ölmesi uzun müddet gecikecek bir idam mahkumunun gözlerini çalıyordu. Kör kör kadının boyasız yüzüne baktı. Bakışı bu gece yarısının en vazgeçilmez işi gibiydi. Sonra ağlamamak için dudaklarını ısırıp en gangster sesiyle kaltak dedi. Merdivenlerden inerken gittikçe küçülüyordu. En kötüsü babasından yürüttüğü kral profilini kaybetmişti. Güner yatağını acele telgraf yalanı ve biraz üşümüş çıplaklığını götürüyor. Freddie ışığı yakmamış, sırt üstü uzandığı cigarasını serüvence ateşinden anlaşılıyor. Hah, cigara içmenin de sırası. Bizimkilerden biri olmalıydı şimdi, görürdüm günümü. Silla tokat kıyamet. Kimmiş bu gelen, niye gelmiş, nasıl gelirmiş diye ucundan bir tuttum, Allah vermesin bıçaklamaya kadar giderdi. Yabancıların bir iyiliği de bu, postacı gelmiş diyorsun inanıyorlar, gürültü çıkarmıyorlar durup dururken. Akının yaptığı maşallah evlere şenlik bir şey, paranın bolluğundan ne halt edeceğini, hangi boyaya gireceğini bilemiyor. Bak şu edepsize, sen kalk gecenin yarısında evimden kaçtım diyerek el alayımın kapısına dayan, görülmüş iş mi? Birkaç kere gezip tozduk. İlk kere baş başa radyo dinledikse hemen rezilini mi çıkartmalı? Kabahat bende. Tabii canım. Hemen yüz göz oluyorum. İkincisi, evi öğretmek ne demek? Ya bu adam yan gelip cigara içecek yerde erkeklik gururu cart cürt deyip işi büyütseydi, işin içinden nasıl çıkardım? Freddie Mills'in dudaklarından cigarasını aldı. Bir nefes düğümledi. Onun vücudundaki bütün boşluklara, soğuk meme, oynak kalça, yapışkan ve yumuşak karın halinde yerleşirken, beni öp Freddie dedi, kiss me again. Öpüştüler. Daha doğrusu bir şeytan sihriyle Freddie Mills aynı anda onu ve Jean Harlow ve bütün ötekileri dinlene dinlene öptü. Her tarafında kendine aitmiş gibi vücudunun bir parçasını bulup çıkardığı bu kadını aslında yıllardır içinde biriktirdiği kadındı. O kapıda postacıyla konuşurken evlenmişlerdi. Freddie balayını geçirmek için Paris'te Las Vegas arasında tereddüt ediyordu. Paris'te olursa Fuzzy ile beraber olmanın zevkini çıkaracaklardı. Las Vegas ise hiç şüphesiz karısı bakımından ilgi çekici bir yerdi. Ağzını onun ağzı hizasına ayırmadan soruyor. Paris'e diyor, gittin mi hiç? Güner, Paris'e mi diyor? Hayır, ya sen? Ben diyor, Predimis, oradan geliyorum. Sonra gitmek ister miydin diyor. Elbet diyor Güner, kim istemez? Bir şeyler seziyor uzak uzak. Niye sordun? Hiç diyor Predimis. Dudaklarını önce çenesine kaydırıyor, oradan boynuna. Ufak ufak birbirini tamamlayan zincirleme öpücükler. Yüzbaşı Horn diyor, orada yaşıyor. Son harpte beraberdik. Güner, hani filmlerde gördüğümüz diyor. Evet, onlardan daha acı ve daha kötü. Ya da başka neler gördün diyor filmlerde. Miami'yi, New York'u, daha ne bileyim. Las Vegas'ı gördün mü hiç? Bilmem, belki görmüşümdür. Gitmek ister miydin Las Vegas'a? İstemez miyim ama nerede, imkansız. Freddy Mills başını yine Güner'in göğsüne koymuştu. Yüzüne bakmadan konuşuyordu. Neden dedi ve sustu. Güner çünkü diye başladı, o da sustu. Uzun boylu bir açıklamaya İngilizcesi yetmeyecekti. Bir zaman susarak karanlığı dinlediler. Güner bu konuştuklarına bir mana vermeye çalışıyor. Uzak sezgilerine rağmen nedense bir türlü açık bir sonuca ulaşamıyordu. Freddy ise birkaç dakika öylece yatarak onun kalbini dinledi. Sonra doğruldu. Kulağına eğilip ıslak ve mahcup bir fısıltıyla "Şey" dedi, "benimle evlenir misin Jean?" Abduş sapsarı, bütün gece Zehra'nın oradan oraya çırpınışını seyretmiş. Ufak birbirine yakın gözleri büsbütün küçülmüşler, ter göz bebeklerini yakmış. Zehra kolları ardına kadar açık, gözleri çığlık çığlık, şarkının birisinden ötekisine gittikçe herkesin gözününde şarkının birini bağırta bağırta boğazlayıp, bir başkasına saldırdıkça, Abduş'un sırtı, omuzları, saçlarının dibi diken diken batmaya başlamış. Tepeden tırnağa acı. Bu kadın durup dururken böyle canavar şarkılara girmez. Parmakları da ateş tutmaz. Muhakkak yine damarlarına yemyeşil bir zehir yayılıyor. Genzine kan kokuları vuruyor. Onu böyle gözleri kapılarda, köşelerde Bekir'i arar bulamaz görünce Abduş'u bir dehşet sıtması tutmuş. Delikanlıyı belki 100.000. defa bir kuytuda kıstırıyor. Bütün uzuvlarını teker teker koparıyor. Kollarını, bacaklarını, kulaklarını. Zehra Abduş'un putu, Abduş sağır, dilsiz ve çirkin, değer verilmeyen, kavgadan kavgaya akla gelen, iyi yürekli dev. Ona tapıyor. Bakır çalığı geceler buluyor, hırsızlama yıldızlar buluyor, telli pullu rüyalar ediniyor. Zehra'nın kendisine gülmeyeceğini, yüzüne bile bakmayacağını bile bile bu hurdanlarda tütsüler tütsüleyip tapınıyor. Sessiz bir tapınma onunkisi, sessiz ve sözsüz. Küçük kafası, ufacık kuş gözleri ve dev yumruklarıyla susuyor, tapınıyor. Her geceki bar, her geceki uğultu, yeni atkısını bir yerlere koyamayan gürültücü, her yere ve saldırgan bir girkazım. Oyuk sesini dalgalandırıp kaynayan. Zehra sonra müziğin duvarında çarmıha gerildi, diken diken. Peki nerede kaldı Bekir? Sabahtan beri acaba nerede dolaşıyor? Hangi uğursuz esrarkeş yatağı kahvelerde saç sakal ayaklanmış berduşlarla kağıt oynuyor? Hani Athena'yı sabahleyin bırakıp gitmişti, yoksa beni de mi bırakıp gitti? Artık hep Bekir'siz bir boşlukta mı yaşayacağım? Ölüm, ölüm. Dipsiz ve duvarsız, gece yarıları bomboş evlere, buzdolabı odalara mı döneceğim? Uyumak haram, gülmek günah, şarkı söylemek ya da ölmek, ölmek en iyisi. Bak kimler geliyor, gece sarhoşları bunlar, balık gözleri, test tekerlek, bıyıkları estağfurullah, sakalları pırır pırır cam kırığı. Sen gelmiyorsun. Of, neredesin Bekir? Neden her akşamki gibi boş masalardan birisinde elinde bir bardak, saçlarını üstümüze yıkmıyorsun? Zehra'yı parça parça eden bu. Hiç olmasa beklemekten kurtulmak, beklemeyi unutmak istiyor. Unutamıyor ve kurtulamıyor. Büyük içiyor. Lüzumsuz ve sebepsiz şarkılar söylüyor. Yorgaki'nin müziğini herhangi bir yerinden yakalıyor, çiğniyor, eziyor, duvarlara çarpıyor. Gözleri vahşi vahşi parlıyorlar. Körkütük olsa, olabilse belki bu beklemek nöbetinden kurtulacak. Nerede? Yine kapı açılıyor. Yine gözleri ümitle kapıya uçuyorlar. Yine Bekir meydanlarda görünmüyor. Onun yerine bir takım saygıdeğer sarhoşlar giriyor. Buzlu bir kavanozda yürüyorlarmış gibi ellerini ağır ağır kımıldatıp havayı kulaçlayarak adeta barın tavanına yükseliyorlar. Zehra bozuluyor. Çırpınması, kendini oradan oraya vurması boşuna. Yine de bekliyor. Beklemekten başka bir şey yapmıyor. Konuşuyor mu? Yalan. Dinliyor mu? Yalan. Ne dinliyor ne söylüyor. Bir çift göz, bir çift kulak kesilmiş, kapıyı kolluyor. Kendini şöyle tepeden tırnağa tetikte yakaladı mı büsbütün çıldırıyor. Hadi arkasından bir şarkı daha. Kazım dirseğiyle Şükrü'nün böğrünü dürttü. Nasıl dedi, bu gece kara kızı 24 ayar mı? Şükrü 24 ayar dedi. Neme lazım yalnız... Kazım gözlerinin akını çoğaltarak ona döndü. Bok atayım deme dedi, suratını dağıtırım. Geç vakit uykudan ve beklemekten yorulmuş Zehra yeni bir ümit ve yeni bir korku içindeydi. Şimdi eve gideceğim ve Bekir'i orada bulacağım ümidi. Ve hayır, bulamayacağım. Üstelik sabaha da gelmeyecek korkusu. Işıkları söndürdüler. Garsonlar iskemleleri topluyorlar. Lütfü akordeonunu yüklenip gidiyor. Yorgaki ellerini ovuştura ovuştura gidiyor. Simon gidiyor, Arşavir gidiyor. Zehra gitmiyor. Gidemiyor ki. Sırtında mantosuyla bir iskemleye çökmüş, ellerini bileklerinden kesilmiş gibi dizlerinin üzerine bırakıvermiş, bekliyor. Kazım vakti olmayacak, kızlardan birini al dedi, seni götürsün. Topuklarını yere vura vura kapıya kadar gitti, döndü. İstersen dedi, Abduş götürsün ha. Abduş götürdü. Sokaklar balgam ve ispirto kokuyordu. Elektrik bir sansar gibi bir direkten ötekine atlayarak vınlıya vınlıya akıyordu. Abduş onu gölgesiyle örtmüştü. Önüne geçilmez acısını fark ediyor, elinden hiçbir şey gelmediği için kahroluyordu. Halbuki o Abduş'un farkında bile değildi. Şimdi eve gideceğim, kapıyı bir açacağım. Kapıyı bir açıyor, ardı ardına patlayan birkaç koku birden. Soğuk, yanık gaz kokusu, kapalı ev kokusu. En bulaşık olanı da yalnızlık kokusu. Zehra yatağının kıyısına eğreti ilişiyor. Yabancı bir eve gelmiş gibi şaşkın şaşkın etrafına bakınıyor. Abduş bu buhran gecesine ait yanlış rüyada boynuna borç saydığı şeyleri tamamlamak kaygısıyla gaz sobasını tutuşturuyor. Zehra'ya kahve pişiriyor. Ortalıkta daha bir vakit dolaştığı halde varlığını kaybedebiliyor. Pencerelerin ardına daima boğuk, kirli ve bölük bölük bir İstanbul. Bir de Yahudi çocuğu. Uykusunda kullanılmamış Katalan ve İbrani okul şarkıları aranan Kırmızı Davi, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Güner olmaz deyince Akın'ın gecesi amansız bir hızla genişlemiş, bitmez tükenmez bir hal almıştı. Evi terk etmek fikrinin asıl şimdi şu andan itibaren bir serüven niteliği ve heyecanı kazandığını fark ediyor ve bundan ister açıklasın ister açıklamasın yemyeşil padişah korkuları duyuyordu. Taksim'e çıkmadan aşağılık bir sokak arası buldu, paltosunun cebinden evden yürüttüğü White Horse şişesini çıkardı, bir kaç yudum aldı. Tekrar aynı gangster sesini bulmaya çalışarak, "Kaltak," dedi, "benimle karanlıkla radyo dinleyip ağlıyordu, beraber kaçıp gidecektik halbuki." Bir keresinde Sedat kulağının dibinde ıslık ıslığa soluyup, "Sen demişti bu karıya inanıyor musun? Boş ver, orospunun biri, senden ayrılır ayrılmaz bir başkasının koynuna girmiyorsa bileklerimi keserim." Sedat bir an içinde Akın için vazgeçilmez, mutlaka bulunup yaşanılması gerekli bir hayat adamı özelliği kazanıyor. Sarayından gizlice kaçmış şehzade gecesini fakülteli sanatçı saflığını ancak onunla paylaşabilir. Madem ki göğüs kafesine biriktirip durduğu bir boka yaramaz heyecanları, cebinde 1000 küsur lirası ve 3 çeyreği tahta kurusu kokularıyla çalkalanan White Horse şişesi var, elbette ikisi burun buruna verip bunaltılarının netameli bir yerinden ertesi sabaha çıkabilirler. Fakat Sedat nerede? Belki diyor Baküs'te bulabilirim. Olmazsa Andon'a bakmalı. Veliaht profili birbiri arkasına büyük parmak kapı sokağında Galatasaray'da ve Asmalı Mecid'de parlıyor. Efendi de yorgun bir takım ibneler vişne rengi bir karanlığın dört köşesine dağılmış, genç kız dudaklarını limonlu vodkalar, gitar sesleri ve ruj bulaşıklarıyla satıyorlar. Pigalle'de. Garsonlar dahil herkes sarhoş. Caz harman dalıya başlamış başlayacak. Kızlar bilmem kaçıncı defa lavabolara gidip gecelik kazançlarını kusacaklar. Sedat ikisinde de yok. Akın bu gece onu bulamazsa sabaha çıkamayacağını sanıyor. Ne pahasına olursa olsun bulacak ve bardağına viskisini ve milyoner çocuğu küstahlığını dolduracak. Yine aynı gangster sesini arana arana kaltak diye iki şamar patlattın diyecek, başladı ağlamaya. Sedat polis dödüğü gibi ötüyor. Boş versene sen, elini bile sürmemişsindir. Ne demek, vurdum, hem iki yere vurdum. Yalnız dudaklarıyla 5 paralık gülüyor. Gülmek değil, sadaka. İyi iyi diyor, vurdum. Paran var mı? Var. Viski de var. Dakikasında kral profil yüzünden kayıp yere düşerek tuz parça oluyor. Evden kaçtım diyor, bir daha dönmeyeceğim. Sen bir arkadaşın olduğunu söylemiştin ya, Almanya'da mı nerede? Köln'de, ne olmuş? Var mısın? Sedat büyük büyük bakıyor ona, bir elini uzatıp tersiyle alnına dokunuyor. Ateşim var galiba. Sonra beklenmedik bir hızla ayağa kalkıp bağırıyor. Ey çocuklar, Amerikan cigarısı olup da vermeyenin başı bitten. Hemen hepsi oradalar. Basketçi Coşkun ve yorgun sarı at kuyruğu Nil, Berkay ve Ülkü, Olcay ve Oğuz, daha başkaları da var. Tozlu keçe siyah sakalı ukala dudaklarıyla Londra'dan henüz dönmüş bir viyolonist, şair Turgut. Durmaksızın birbirine söven, yine birbirlerinden ayrı yaşayamayan genç karikatüristler. İçkisini içtikten sonra her bardağı törenle yere çarpıp kıran aktris Seniha Algül ve iki jigolosu. Sonra herkesi yumuşak solucan temaslarıyla elleyen müzmin rutubet, alkol asidi ve tütün gazı. Nedense birbirlerinin kulağına avaz avaz haykırarak konuşuyor, karşılarındaki konuşmaya başlar başlamaz ya Fransız şarkıcısı Mouloudji'den ya da Juliet Greco'nun bir şarkısına ya toprak kaplarda ısıttıkları kötü şaraplarına uzayıp sırroluyorlar. Fakat bu camları titreştiren devamlı kovan uğultusunu azaltmıyor. Peki nasıl oluyor? Paulini gördün mü? Bok gibi. Bir kere fizik onun fiziği değil. İkincisi o keten helvacı sesiyle, düşünebiliyor musun? Nil, olcaya bak, olcaya. Açıkça homo pozlarında artık. İş yok bu şiirde. Zaten başlangıcını Cummings'den yürütmüş. Sonu dersen kime benziyor bil bakalım. Bilemezsin. İmkan yok. Ahmet Haşim'i çünkü. Bak ben kızım, sen de kızsın ama bu göğüslerin var ya, bunlar içimi dehşetli karıştırıyor. Onun için diyorum ki insanları kadın erkek diye ayırmak ve böylelikle... Yuu, ulan burada viski içiyorlar. Bas buradan, bas diyorum yoksa... İçeride bir herif soruyor, what is this diyor, sen olsan ne yaparsın? Sağlı sollu iki şamar tamam. Zaten evde bozulmuşum. Bir masaya porselen dişlerini zengin bir sofra takımı gibi alabildiğine yaymış olan Oğuz, melankolik müziğin iyice kudurmuş da artık ısıran alkolün etkisine bütün suratıyla terliyor. Gidin başımdan, defolun, istemiyorum hiçbirinizi. Hıçkıra hıçkıra, babamdan diyor, babamdan af dilemeliyim. Adam olayım diye boğazından kesip bana gönderdi, ben bir bok olamadım, o da öldü. Olcay nereden bulmuşsa bulmuş, Yahudi kızılına çalan birkaç memeli bir kızı gözlerinin mıknatıslı alanına yerleştirmişti. Kız iyice sarhoştu, Olcay'ın omuzlarına yıkılıyor, birbiri ardınca bir sürü memesini hem onun avuçlarında hissedip irkiliyor, hem de adeta onun kendisini öpmesini bekliyordu. Olcay pantolon giymişti, boyanmamıştı. İsrarla genzinden konuşuyordu. Işıklar biraz daha az olsa ya da dip masadan gözleri çakmak çakmak kanlanmış Şair Turgut, böyle masmavi bakmasa kızı çoktan öpecekti. Şair Turgut, de Mago'da Rocky'nin kadehinden birkaç yudum kurvaziye içiyor. Üstünde diyor ısınmış bir metal kokusu var Rocky. Rocky'nin gülümsemesi düzenle çizilmiş, hafif rujlu. Saçlarımı diyor bu sabah boyattım. Rocky'nin saçları omuzlarına dökülüyor. Kadın mı erkek mi belirsiz. Böyle bakmasana diyor Guja. Turgut, insan diye saçmalıyor. Sana tutulabilir be Rocky. İnsan bir basona da tutulabilir. Yüksek topuklu bir iskarpine de. Kirpiklerin arasından bakıp tamamlıyor. Aşk bir manasızlıktır mon vieux. Bir içki bardağı daha. Yerde tuz parça oldu. Aktrisin göz bebekleri çatlamıştı. Sarı malarya ve atebrin sarısı bir ışık ama nasıl acınacak halde ve buna rağmen küstah bir pırıltı dışarı sızıyordu. Yanındaki adamlar köpek burunlarıyla kadının her yanını kokluyorlar, fırsat düşürdükçe orasını burasını öpüyorlardı. O farkına bile varmıyordu bunun. Bir rüya yumuşaklığı içinde ansızın katılaşmış yabancı bir cisim gibiydi. Bu yüzden öldürücü bir hızla eskiyordu, daha şimdiden yarı yarıya aşınmıştı. Siz adam mısınız be? Siz köpeksiniz, köpek. Senin adın Bobby, seninkisi Karabaş. Alkolün pıhtılaştığı bir yerlere doğru dönüp görünmez köpeklerini çağırıyor. Sahiden çağırıyor. Bobby, Bobby, Bobby. Karabaş, Karabaş, Karabaş. İki jigola beter sesleriyle önce gülüyorlar, sonra resmen havlıyorlar. Daha başka birileri havlıyor. Münasebetsiz bir fino, mağrur bir çoban köpeği. Heybetli bir senbernar havlıyor. Köpekliğini en çok seven Oğuz, masanın üstünde gerçek bir köpek gibi durmuş, uluyor ve uğursuzluk getiriyor. Sedat'ın polis düdüğü sesiyle, Baskerville'lerin köpeği dediğini işitiyorlar.